Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin, hepinizin üzerine olsun inşallah diyerek programımıza başlayalım. Bu programda sizden gelen soruları Doktor Hüseyin Kayapınar hocama soruyor ve hocamın kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Bu vesileyle bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. İlk sorumuz aileyle alakalı hocam. Aile huzurunu bozan aile bireyiyle görüşmemek günah mıdır?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi aslında bizim fakihlerimiz genel kurallar, genel kaidelerle hüküm verilemeyeceğini, onların hükmü bulmada bir araç olduğunu söylerler.
Evet.
Asıl hükme, fetvaya konu olan şey, varsa ayet, yoksa hadis varsa. Hı hı. Ondan sonra da diğer o temel şeyler, deliller gelir. Şimdi bizim, ama buna rağmen tabi bu genel kurallardan, kaidelerden istifade etmemiz de gerekiyor. İstifade etmek zorunda da kalıyoruz. Hı hı. Bir kaide var. Der'ul mefasit evla min celbil menafir.
Eyvallah. Yani hocam?
Bu bizim İslam fıkhında fevkalade önemli yeri olan, üzerine birçok hükümler bina edilen bir kaide. Diyor ki kötülükleri def etmek, hı hı, iyilikleri celbetmekten, temin etmekten önceliklidir. Hı. Yani senin bir hareketinle şöyle yaparsan bu kötülüğü def etmiş oluyorsun kendine veya topluma. Şöyle yaparsan bir menfaat sağlamış oluyorsun.
Evet.
Burada hangisine öncelik yapacağız, vereceğiz biz? Kötülüğü def edici olana vereceğiz. Bu bir. Hı hı. İkincisi, fitne nedir? Bozgunculuktur. Fitne bozgunculuktur. Ve ayet-i kerimede el fitnetü eşeddü minel katil denilir. Hı hı. Yani fitne adam öldürmekten daha şiddetlidir. Niye? Çünkü o çok daha büyük zararlara vesile olur. Hı hı. Çünkü bir adamı öldürdü mü bir kişiye zararı var. Ama fitne çok insana zarar veriyor. Şimdi bunları birlikte düşünüldüğü zaman, eğer aile bireyleri arasında, özellikle karı koca arasında, hı hı, fitneye sebep olacak, fitne sokucu türden olan kişiler veya onların davranışları varsa, onlardan o fitneyi def edecek kadar uzak durmakta yarar var kanaatimce.
Evet.
Ama bu şu demek değil, küssün, selamı sabah kesin anlamında söylemiyorum. Yine selam versin ama yakın ilişki kurmasın. Eğer ondan sana veya ailene bir zarar geleceği kuvvetle muhtemel ise, kesinse demiyorum bak, hı hı, kuvvetle muhtemel ise, kesinse zaten uzak duracak. Bunlarla biraz mesafeli davranmak, olur olmaz her şeyini paylaşmamak böyleleriyle. Hı hı. Laubali olmamak.
Samimi olmamak.
Samimi olmamak. Mesafeli olmak. Ama selamı sabahı da kesmemek. Eğer senin inancınla alakalı bir şey değilse, karşı tarafın yaptığı, inancına zarar verici bir şey değilse. Hı hı. Çünkü dinimizde insan kendi nefsi için 3 günden fazla küsmesi caiz değil biliyorsun.
Evet.
Yani şimdi bütün bunlarla birlikte değerlendirmemiz lazım. Ve ben netice olarak şunu söyleyebilirim. Aile bireylerine veya aile birliğine zarar verecek olan kişilerle irtibatımız nasıl olmalı deyince, gördüğümüz zaman selamlayalım ama sıkı fıkı olmayalım. Efendim onlara şeyimizi aşmayalım, sırrımızı aşmayalım.
Hı. Fitne çıkartacak malzeme vermeyelim onlara.
Ama tümüyle de eğer Müslümansa karşıdaki kişi, hı hı, benim dinime imanıma zarar vermiyorsa, tümüyle de irtibatı kesmemeli, selamı sabaha kesmemeli.
Kesmemeli, eyvallah. Bir dinleyicimiz, bir mezara birden fazla kişi konur mu diye bir soru sormuş.
Şimdi normalde bir mezara bir cenaze konur. Normali budur işin.
Evet.
Ama zaruret halinde birden çok cenaze konulabilir. Nitekim Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz, evet, Müslümanlar epey bir şehit verdiler, 70 kadar. Hı hı. Ve bu şehitler içerisinde Hazreti Hamza da vardı, peygamberimizin amcasının o amcası, evet, Hamza da vardı. Şimdi bunlar böyle bir hendek gibi kazıldı ve cenazeler oraya aralarına biraz toprak koyarak veya ot konularak gömüldü. Bu niye? Bu zaruret haliydi. Ama öyle değil de bir kişi ölmüş tek başına. O nereye gömüldü? Daha önce cenaze konulmamış olan yere gömüldü. O zaman biz şunu söyleriz. Normal şartlarda asıl olan bir mezara bir cenazenin konulmasıdır. Hı hı. Ama ihtiyaç varsa, zaruret varsa duruma göre daha fazla cenazede konulabilir. Ancak buna şuna dikkat etmeli. Eğer bir mezara ikinci bir cenaze koymak zorundaysak önceki cenaze çürümüş olmalı. Önceki cenaze çürümüş olmalı. Peki ne kadar sürede çürür? Bunu sorarlar bize. Kaç sene sonra gömülebilir? Sene söz konusu değil burada. Burada önemli olan önceki cenazenin çürümüş olması.
Açılacak, bakılacak.
Açıldı, bakıldı, hala şey var, canlılık, yani daha da çürümemiş olduğunu görüyor.
Beden duruyor.
O kapatılmalı. Ama çürümüş, kemikler dökülmüş. O zaman o kabrin bir tarafına o kemikler kümelenir. Diğer tarafa konulur. Yani şimdi tabii bu zamanımızda bir de şu adet olmaya başladı. Katlı mezarlar yapılıyor. Katlı. Hı hı. Büyük şehirlerde. Evet. Özellikle. Ne oluyor? Adamı kabirleri satın almış. Oraya kazdırıyor. Diyelim normal bir kabrin derinliği 1.5 metre ise o 3 metre kazdırıyor. Bu aşağısını yaptırıyor. Üzerini kapattırıyor. Onun üzerine ikinci bir kabir yapmış oluyor. Bir akraba öldüğü zaman, bu karı koca olabilir, kardeş, ana baba olabilir, neyse. En altta önceki ölen konuluyor. Onun üzerine de daha sonraki ölen konuluyor. Arada bir beton blok var. Burada Diyanet şöyle bir şeyde bulunuyor, tavsiyede bulunuyor. Tamam, bu olabilir. Ama cenaze toprağa değsin. Yani şimdi özellikle ikinci katta beton blok var ya. Yani birinci kata, ilk altta tabana beton dökme şart değil. Ama döküyorsan da onun üzerine bir toprak dökeceksin. Özellikle ikinci katta o beton blokun üzerine toprak dökerek cenazenin doğrudan toprakla temas etmesi gerekli ve uygun buluyor Diyanet. Bu tavsiye ediliyor.
Eyvallah. Dinen kardeşimiz olan bir din kardeşimize bakmak zorunda mıyız hocam?
Şimdi efendim, bir nafaka diye bir şey var. Tabir var. Nedir o nafaka? Bir kimsenin yiyeceği, giyeceği, barınacağı ve bunlar için ihtiyaç duyulan şeyler. Bazı kaynaklar nafaka ile sükna'yı ayırırlar. Yani sükna barınma demek. Nafaka da yeme içme demek. Ayırırlar ama sonuçta bunların hepsi temel ihtiyaçlardır. Bunları insan kendisi karşılayabiliyorsa kendisi karşılar. Asıl olan budur. Kendisi karşılamıyorsa sırayla, mesela eğer babanın, annenin ihtiyacı varsa evlatlarına bu görev düşer. Veya evladın ihtiyacı varsa, babanın durumu müsaitse bu görev babaya düşer. Bir de mesela küçük çocukların nafakası babanın görevidir. Hanımının nafakası kocanın görevidir.
Evet.
Bunlar dini görevdir. Ve insanlar bunu yapmazsa günaha girerler. Peki bunların dışında yok mu? Akraba var. Eğer ana baba, evlat, efendim, eş yoksa kardeşler, diğer kardeşlerin, ihtiyaç duyulan kardeşlerin nafakasını karşılarlar. Bu hakim kararıyla tespit edilir.
Evet.
Veya bu şeye gidebilir, yani daha genişleyebilir. Yani kişi öldüğü zaman mirasçıları olur ya, mirasçı olanların hepsine şeyle böyle yakınlık derecesine göre gider. Ama şey olarak bir Müslüman kardeşin, yani aralarında evlilik veya kan bağı olmayan Müslümanların birbirlerinin nafakalarını temin etmek mecburiyeti var mı? Eğer sen birisi için tayin etmiş isen, ne demek tayin etme? Bir arkadaşınla beraber yolculuktasın, çöldesin. Senin elinde yiyecek var, nafaka var, arkadaşınki bitti. Sen ona da vermek zorundasın. Bak, burada mecburiyet var. Ona da vermek zorundasın. Niye? Çünkü o kişinin ölümden kurtulması sadece senin elinde. Sana bağlı. Yani sebep sen olacaksın. Allah'ın elinde de. Allah'ın kudretinde elbet ama sebep sen olacaksın. Bu sen tayin ediyorsun. Bu bir. İki, bir şehir düşün. Veya kasaba düşünün, köy düşünün. Muhtaç insanlar var. Öbür taraftan da varlıklı insanlar var. Muhtaç insan eğer diğerleri yardım etmezse ölecek veya öldü. O zaman diğer insanların onu beslemek görevidir.
Evet.
Mesela mahallemizde bir yoksul var. Aile var. Geliri yok. Aç. Onu beslemek o mahalle efradının görevidir. Ama o mahallede bir tek kişi zengin, diğerleri ihtiyaçlıysa o zenginin görevidir o.
Evet.
Şimdi tabii burada devlete de haliyle şey düşüyor. Mesela o nafakada önce akrabalar karşılayamazsa devlet. Hı hı. Şimdi o zaman konuya komşuya ne zaman sıra gelir? Devlette de imkan yoksa veya devlet onu karşılamıyorsa o zaman onların bakımları mecburdur. Ama bu zorunlulukla ilgili olan kısmı ben konuşmuş oldum. Hı hı. Ama tabii Müslüman muhsindir. Efendim insanlara iyilik yapar. Sadaka verir. Bunlar normal görevlerdir. Hı hı. Hatta bu böyle bir konuda ilk aklımıza gelmesi gereken örnek biliyorsunuz muhacir ensar kardeşliğidir.
Eyvallah.
Muhacir ensar kardeşliği. Yani insanlar Müslüman oldukları için, Allah bir dedikleri için, Peygamber hak dedikleri için evlerinden, yurtlarından, mallarından, akrabalarından koparıldılar veya koptular ve Mekke'yi terk ederek Medine'ye geldiler. Tabir caizse aç bir ilaç. Bunlar ne yaptı Peygamber Efendimiz? Bir Mekkeli Müslümanla bir Medineli Müslümanı ortak etti, kardeş etti. Ve bu kardeşler Medineli Müslümanın arazisinde birlikte çalışarak o Mekke'den gelen de nafakasını temin etmiş oldu. Ha, bu peygamber yaptığı için tabii bu bir hükümdür. Ama aynısını her zaman uygulamak mecburiyeti var mı? Mesela günümüzde şimdi bir sürü muhacir var işte. Kimisi sığınmacı diyor, kimisi işte başka şeyler. Buna biz de muhacir de diyebiliriz. Bunlara diğer aileler bakmak zorunda mı? Komşusu açsa kim olursa olsun, ister dışarıdan gelsin, ister içeriden olsun, onu doyurmak görevi tabii. Ama böyle tayin etmiyorsa kişi, yani o olmazsa, o yardım etmezse, o kişi ölecek değilse, başkası yardım etme durumu varsa, o zaman o farz-ı kifayeye dönüşebilir.
Eyvallah. Peki hocam. Gündemde olan bir soruyla devam edelim hocam. Kripto para meselesi. Dijital kripto paraları alıp satmak caiz midir?
Şimdi yeni bir uygulama çıktığı zaman tabii insanlar bunu bir defa biraz mesafeli karşılarlar. Kafaları karışır. Haliyle bu yeni çıkan konuyla ilgili laf söyleyecek olanlar, fikir beyan edecek olanlar ederler. Tabii bu gerek dünyada olsun gerek de ülkemizde dini konularda fikir beyan edecek bir kurumlar vardır. Bir de kişiler vardır.
Evet.
Kurumlar deyince ülkemizde ilk akla gelen şey nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Kişiler de fıkıhla uğraşan hocalardır. Bunlar ister ilahiyatçı hoca olsun, ister medreseli hoca olsun. Yani bu eskiden medreseli mektepli diye ayırırlar. Hocalar, yani yetkin hocalar. Şimdi haliyle bu kripto para, yani sanal para dedikleri o para çıktığı zaman da bu uygulama şeklini inceledi bu kurullar. İslam'ın genel ilkeleriyle veya benzeri hükümlerle irtibatlandırarak bir sonuca vardılar. Ve vardıkları sonuç şu: kripto paralarla işlem yapmak caiz değildir. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması.
Evet.
Kripto paralarla işlem yapmak caiz değildir. Tabii ben konunun o ekonomikle ilgili kısmının uzmanı değilim ama genel ilkelere baktığım zaman bu, ben de aynı kanaati taşıyorum. Ve bu soru bana sorulduğu zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nın buna cevaz vermediği, caiz olmadığı yönde efendim mutala serdettiğini söylüyorum. Buna göre caiz değildir.
Değildir. Eyvallah hocam. Devlet memurlarının banka promosyonu alması caiz midir? Diğer bir sorumuz.
Şimdi bu da epeydir gerek devlet memurları olsun, gerek emekliler olsun. Promosyon diye bir şey veriyor bankalar. Ve bu da çok tartışıldı ülkemizde, diğer yeni çıkan meselelerde olduğu gibi. Zamanımızda da biraz bu iştah kabartır hale geldi.
Evet. Hatta bazı bankalar müşteri getirin size de para verelim diyor.
Evet. Aracı.
Aracıya da para veriyor.
Aracı. Hani emlakçı gibi.
Eyvallah.
Şimdi bir de bayağı büyük paralar veriyorlar.
4000 liraya kadar veriyorlar hocam.
Yani bu niye veriyor bu adamlar bu parayı bu insanlara? Tabii biraz bu fazla verdikleri paraya artırma da maaşların, ücretlerin eskiye göre biraz daha artmasının da rolü var elbette. Yani eskiden adam 3000 lira alıyorken ayda oraya 3000 lira yatıracakken vereceği promosyonla 6000 lira yatıracakken alacağı promosyon aynı olmuyor.
Değil, evet.
Neyse o işin ayrı tarafı. Peki ben önce şöyle olaya gireyim. Daha önce bunu çok açıkladım ben bu şekilde ama epey üzerinden zaman geçti. Bu bankalar bu promosyonu niye veriyor? Menfaati olmadan böyle bir şey yapması mümkün değil.
Değil, evet.
Çünkü zaten bunlar para kazanmak için kurulmuş kurumlar. Şimdi devlet memuruna veya işçisine vereceği maaşı ödeme gününden bir iki gün önceden bankaya veriyor. Ödeme gününden. Ha, şirketler, holdingler, özel sektör nasıl yapıyor bilmiyorum. Ama şunu biliyorum devletten geldiğim için. Mesela ben ayın birinde maaşımı alacaksam, öbür ayın diyelim ki 29'unda devlet parayı topluca memurlarına o banka yoluyla vereceği parayı topluca o bankaya gönderiyor. Ve tabii liste var bankada. Veya devlet o listeyi şey yapıyor. Diyor ki ayın birinde sen şu listeye göre bu parayı dağıt.
2-3 gün önceden göndermiş oluyor. 2-3 gün
önceden göndermiş oluyor. Ve banka bu parayı 2-3 gün çalıştırıyor. Hı-hı. Repo yapıyor. Faiz geliri elde ediyor orada. Ve tabii bu az buz para değil. Belki milyonlar, milyarlar veriyor Türkiye çapında baktığımız Hı-hı. zaman. Şimdi dolayısıyla o 2 günlüğüne de olsa, 3 günlüğüne de olsa onlardan aldığı faiz epey bir yekün tutuyor. Bunu almak için, bu pastadan kapmak için bankalar müşteri celbetmeye çalışıyorlar tabiri caizse. Ve promosyon dediğimiz o ilave paralar veriyorlar. Kime? Memura. Şimdi demin söyledim. Bu parayı niye veriyor? Devletin kendilerine yatırdığı o paranın 2-3 gün kullanmak için.
O parayı arttırmak için.
O parayı kullanıp ondan kar elde etmek, faiz almak için. Ha şimdi ama burada şu dikkatimi çekiyor benim. Ben ayın birinde maaş alan birisi olarak 29'unda 30'unda gitsem bankaya bana maaş verir mi?
Vermez.
Vermez. Niye? O para benim değil daha. Ne zaman benim o? Ayın 1'i 01'den.
001'den.
001'den itibaren benim. Ve genelde memurumuz ne yapar? Büyük ölçüde ayın 1'inde parasını çeker. Ha, bırakanlar olmaz mı? Olur. Ha, şimdi ama bankanın asıl buradan kazancı para henüz devletinken. Hı hı. Benim olmamışken elinde tuttuğu.
Para aradayken yani.
Dolayısıyla banka evet o devlet memuruna verilen, işçiye verilen paradan bir faiz geliri elde ediyor ama bu büyük ölçüde devletin parasından elde ediyor. Memurun işçinin parasından değil. Çünkü ben ne yapıyorum? Ayın birinde 001'de istersem gidip paramı tümünü alabiliyorum. Ve banka da bilmiyor beni alıp almayacağım. Evet. Dolayısıyla benim parama o şey vermez. Ha, şimdi dolayısıyla bu benden elde edilen bir kazanç değil. Bir de şu var. Faiz yani benim açımdan memur açısından faiz değil bu. Benim kanaatim. Hı hı. Niye? Çünkü ben onunla bir faiz anlaşması yapmamışım. Ayın 3 gün benim param sende kalacak, 5 gün sende kalacak diye yapmamışım. Anlaşma yapmamışım. Ama ne yapıyor banka? Diyor ki bağışın benden alırsan ben sana şu kadar para vereceğim diyor. Benden alırsan diyor bak. Şu kadar bende durursa demiyor. Şimdi dolayısıyla bu şekliyle doğrudan faize benzemiyor ki birçok hocamızın kanaati bu istikamette. Hatta Diyanet'in de bu istikamettedir görüşü. Hı hı. Ancak diyor ki, deniliyor ki, evet doğru, bu %100 faiz değil, tam faiz değil ama sonuçta bankalar faiz gelirlerinden bu promosyonu ödüyorlar. Hı hı. Sonra her ne kadar benim paramdan değilse de bana verilecek parada bir şüphe var işin içerisinde diyorlar. Bu şüpheden kurtulmak için kişi, memur, işçi kendisi ihtiyaçlıysa, muhtaçsa o parayı kendi harcayabilir. Ama muhtaç değilse, durumu müsaitse bir fakire verebilir diyor.
Evet, fetva bu.
Vermelidir.
Vermelidir.
Yani bu fetva bu şekilde veriliyor. Tabii bu bütün bankalarda promosyon vermiyor bildiğim kadarıyla.
Evet, mesela devlet bankaları vermiyor
değil mi?
Devleti tam hatırlayamıyorum hocam da katılım bankaları vermiyor.
Katılım bankaları da veriyormuş şimdi.
Öyle mi?
Öyle duydum ben. Ama devlet bankaları şundan, yani birçok yakınımız devlet bankalarından alıyor maaşlarını. Hmm. Onlar almıyorlar promosyon, vermiyorlar.
Evet. Yani son tahlilde kişi fakirse bu parayı kullanabilir.
Evet.
Fakir değilse, ihtiyacı yoksa
fakirlere, ihtiyaç sahiplerine
vermelidir. Peki. Son sorumuz olsun hocam bu programımızın. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kredi kartıyla alışveriş yapmak caiz midir?
Şimdi burada bir alışveriş yapmak var, bir de kredi kartını vaktinde ödemeyip faize bırakma var. Hı hı. Şimdi bugün neredeyse memleketimizde kredi kartı kullanmayan çok nadir.
Evet.
Hepimizin cebinde var şahsen. Ha, ama ne yapıyoruz? O vakti geldiği zaman ödüyoruz paramızı. Ve alışveriş yaparken ne kadar borçlanmışsak o parayı ödemiyoruz. Bir kuruş fazla değil, bir kuruş eksik değil.
Evet.
Peki kredi kartı ne işe yarıyor? Bir bakıma o kredi kartını çıkartan kurum, bu banka olabilir veya başka bir şey olabilir. Diyor ki sen bak bu benim kartımı getiren adama aylık 15 bin liraya kadar örnek veya 10 bin liraya kadar satış yapabilirsin. Kefili ben.
Evet.
Bana da o kartı verirken diyor ki sen diyor bu kartla aylık 10 bin liraya kadar alışveriş yapabilirsin. Ben sana bu konuda vekalet veriyorum. Hı hı. Veya izin veriyorum. Ha şimdi biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Şey yapıyoruz. Kredi kartıyla alacağımızı alıyoruz, çektiriyoruz. Ve şey günü, hani bu hesap kesim günü geliyor. Ne kadar para harcamışsın? 5 bin liralık. Ve son ödeme gününde 5 bin lirayı ödüyorsun. Burada bir sakınca görünmüyor. Ha, şayet biz öyle yapmasaydık da gittiğimiz esnaftan, yani kredi kartıyla alışveriş yaptığımız esnaftan güveniyor o bize, biz ona güveniyoruz. Ben bunun parasını ay başında ödeyeceğim desem, o da tamam dese, bunun bir sakıncası oluyor muydu?
Olmuyordu.
Şimdi burada da aynı diyoruz ki biz filan tarihte bunu ödeyeceğiz. O da tamam diyor. Sen ödemezsen banka öder. Onu kefil bana diyor. Çektiriyor.
Evet.
Buraya kadar bir problem yok.
Yok.
Ama parayı ödeme günü geldi. Orada banka demiş ki ödeme gününde ödemezsen ben sana ayda %1,5, %2 neyse faiz korum diyor.
Evet.
Ha, faiz korum. Şimdi ne oldu burada? Banka senin yerine ödeme gününde ödedi. Ödedi. Ve senin yerine ben 5 bin lira ödedim. Sen ödemediğin için. Ben senden bir ay sonra bunu 6 bin lira olarak veya 5100 lira olarak alırım diye söylemişti bana kartı verirken. Yazmıştı. Evet. İşte burada eğer ben ihmalkar davranırsam, işi faize bırakırsam orada sakıncalı oluyor.
Eyvallah.
O çünkü faiz vermiş oluyorsun. Tabii işin bir de esnaf tarafı var. Çünkü onlar da isterlerse kredi kartı karşılığı olan parayı, yani benim yaptığım alışverişin parasını yüzde bilmem ne kadar eksiğiyle ertesi gün alabiliyor bankadan. İsterse de bekletiyor ödeme gününe kadar. Kaç lira mal sattıysa o kadar para alıyor. Eğer o erken çekerse parasını, belli bir faiz karşılığı, o da sakıncalı oluyor. Ama erken çekmez de vaktinde çekerse o da problem olur.
Problem değil. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Aynen. Gönlünüze sağlık. Bu haftalık programımızın sonuna gelmiş olduk. Haftaya yine aynı saatte dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte birlikteyiz. Allah'a emanet olun efendim.